Ayrım 36.
Zaten onu bu batağa düşüren de adamın açgözlülüğü ve tamahkarlığı olmuştu. Peki ya karısı? Carol büyük bir sabır göstererek Marshall'ın kendiliğinden ondan bahsetmesini bekledi. Ama tek kelime alamadı. Bir tek Shirley'nin Vipassana toplantısı için 3 haftalığına Tasajara'ya gittiğini öğrenebildi. Marshall'ın evliliğiyle ilgili sorularına da cevap alamıyordu. Yalnızca çıkarlarının farklı yerlerde olduğunu ve artık yollarının ayrılmaya başladığını öğrenebildi. Carol, jogging yaparken, başka müvekkillerinin davalarıyla ilgili araştırmaları sırasında yatakta uzanırken sık sık Marshall düşünüyordu. Ne çok soru vardı ve ne kadar az cevap. Marshall ondaki huzursuzluğu hissetmiş ve sırf temel sorunlarını kelimelere dökmeye yardımcı olmasının ve bunları kendisiyle konuşmasının bile ızdırabını bir ölçüde dindirmeye yeterli olduğunu belirtmişti Carol'a. Ama Carol yeterli olmadığını biliyordu. Yardıma ihtiyacı vardı. Birisine akıl danışmalıydı. Peki kime? Sonra bir gün ansızın bir şey geldi aklına. Nereye başvurması gerektiğini biliyordu artık ki. 27. Bekleme salonunda otururken Carol, bütün terapi seansını Marshall'a nasıl yardım edebileceği konusunda Ernest'le görüşmeye ayırma kararı vermişti. Müvekkilinin yardıma ihtiyaç duyduğu alanlara dair bir liste hazırladı ve bunları Ernest'e en iyi şekilde sunmak için bir plan yaptı. Çok dikkatli olması gerektiğini biliyordu. Marshall'ın sözlerinden açıkça anlaşıldığı üzere Ernest'le birbirlerini tanıyorlardı. Dolayısıyla Carol, Marshall'ın kimliğini açık etmemek zorundaydı. Ama bu gözünü korkutuyor değildi. Tam tersine entrika koridorlarında büyük bir rahatlık ve sevinçle ilerlemekteydi. Oysa Ernest'in bambaşka bir gündemi vardı. Carol odasına girer girmez Ernest seansı başlattı. Doğruyu söylemek gerekirse Caroline, geçen seansı bir tür yarım kalmışlık duygusuyla kapattım. Çok önemli bir şeyin tam ortasındayken seans bitti. Neyi kastediyorsun? Galiba ilişkimize daha derinlemesine bakmaya başladığımız bir sürecin tam ortasında bulunuyorduk. Ve sen birden çok gerildin. Seansın sonunda kelimenin tam anlamıyla kendini odadan dışarı attın. Seanstan sonra eve giderken yol boyu hissettiklerini anlatabilir misin bana? Çoğu terapist gibi Ernest de hemen hemen her zaman seansa hastasını başlatmasını beklerdi. Olur da bu kuralı çiğneyip görüşülecek ilk konuyu kendi belirlerse mutlaka önceki seanstan sarkan bir meselenin halli için olurdu bu. Uzun zaman önce Marshall'dan öğrendiği gibi seanslar arasında ne kadar kesintisiz bir akış sağlanırsa bir bütün olarak terapi o kadar etkili oluyordu. Gergin mi? Yo. Carol başını iki yana salladı. Hiç de değil. Geçen seansı pek hatırlamıyorum. Hem Ernest bugün artık bugündür ve ben başka bir konu konuşmak istiyorum seninle. Bir müvekkilimle ilgili olarak tavsiyene ihtiyacım var. Bir dakika Caroline. Önce birkaç dakika izin ver de bunu halledelim. Söylemek istediğim bazı şeyler var ve benim için önemli. Yahu bu kimin terapisi Allah aşkına diye kendi kendine mırıldandı Caroline. Ama yine de dostane bir eda ile başını sallayıp Ernest'in lafını bitirmesini bekledi. Hatırlarsın Caroline. Daha ilk seansımızda terapide hiçbir şeyin aramızda dürüst bir ilişki gelişmesinden daha önemli olamayacağını söylemiştim sana. Kendi adıma ben sana karşı dürüst olacağıma söz vermiştim. Fakat hakikat şu ki bu sözümü tam anlamıyla yerine getirebilmiş değilim. Artık bulanık suları temizlemenin vakti geldi. Önce erotik meselemizle ilgili duygularımı anlatmak istiyorum. İlişkimizde bunun çok fazla yeri var ve bu beni rahatsız ediyor. Ne demek istiyorsun? Carol kaygılanmaya başlamıştı. Ernest'in ses tonu bunun her zamanki gibi bir seans olmayacağını gösteriyordu. Eşi olanlara baksana, daha ilk seanstan beri zamanımızın önemli bir bölümünü senin bana duyduğun cinsel çekim hakkında konuşarak geçirdik. Senin cinsel fantazilerinin merkezi haline geldim. Ralph'in yerini alarak senin terapist sevgilin olmamı tekrar tekrar talep ettin. Sonra seans sonundaki sarılmalar, beni öpmeye çalışman, benimle yan yana divan sefası yapmak istemen. Evet evet hepsini biliyorum ama demin seni rahatsız ettiğini söyledin. Evet kesinlikle rahatsız ediyor. Hem de birçok bakımda. Birincisi cinsel tahrik meselesi var. Benim tahrik olmam rahatsız mı ediyor seni? Hayır, benim tahrik olmam. Çok kışkırtıcı davrandın. Ve madem ki burada, özellikle de bugün dürüst olmaya söz verdik, rahatsız edici bir şekilde tahrik olduğumu sana dürüstçe söylemek istiyorum. Seni bir kadın olarak çok çekici bulduğumu daha önce söylemiştim. Senin baştan çıkarılacağına kapılmamak benim için bir erkek olarak son derece zor. Sen de benim fantazilerime girdin. Daha sen gelmeden saatler önce seni göreceğim anı düşünüyorum. Hatta seninle görüşeceğimiz günlerde ne giyeceğimi düşünür oldum. Bunları itiraf etmek zorundayım. Şimdi terapinin bu şekilde devam edemeyeceği açık. Gördüğün gibi senin bunları yani şeyi çözümlemene neyi? Ne demek gerekir? Bana duyduğun bu güçlü ama gerçek dışı hisleri çözümlemene yardımcı olmak yerine tutup ben de bu konuda seninle suç ortaklığı ettim. Sana cesaret verdim. Böyle olduğuna inanıyorum. Sana sarılmak, saçına dokunmak, divanda seninle yan yana oturmak benim de hoşuma gidiyordu. Hayır anlamında başını sallıyorsun Karolin. Ama bence senin bu hislerini alevlendiren ben oldum. Hep hayır, hayır, hayır dedim durdum. Yine de belki daha hafif ama işitilebilir bir sesle bir yandan da evet, evet, evet diyordum. Bu da senin için terapiye benzer bir şey olmadı tabii. Şu bahsettiğin evet, evet, evetleri ben duyamadım Ernest. Belki bilincinle değil. Ama eğer ben bunları hissediyorsam eminim sen de bir düzeyde bunları algılamış ve bunlardan cesaret almışsındır. Dışa kapalı, mahrem bir ilişki ya da mahrem olmaya çalışılan bir ilişki. İçinde bulunan insanlar daima birbirlerine her türlü şeyi iletirler. Açıktan açığa olmazsa sözsüz ve bilinçsiz bir şekilde iletirler. Bu söylediklerine katıldığımı söyleyemeyeceğim Ernest. Ben haklı olduğumu biliyorum. Sonra tekrar döneriz bu konuya. Ama şu söylediklerimin özünü kavramanı isterim. Bana karşı geliştirdiğin erotik duygular terapiye yarar sağlamıyor ve bütün bunlar gururumu okşadığına göre ayrıca sana duyduğum cinsel çekimi de hesaba katarsak ben de bu duyguları teşvik etmiş olma sorumluluğunu üstlenmek zorundayım. Sana karşı iyi bir terapist olamadım. Kafasını hızla sallayarak hayır hayır dedi Carol. Bunların hiçbiri senin kabahatin değil. Yok Carol'im bırak da sözümü bitireyim. Sana söylemek istediğim bir şey daha var. Seninle karşılaşmadan önce kendi kendime bilinçli bir karara varmıştım. Bundan sonraki ilk hastamın karşısında kendimi tamamen açığa vuracağım diye. Geleneksel terapi biçimlerinin çoğunda temel kusurun hasta ile terapist arasında sahici bir ilişki bulunmaması olduğuna inanıyordum. Hala da inanırım. Bu konudaki duygularım öyle kuvvetli ki büyük hayranlık duyduğum bir analiz gözetmeninden kopmak zorunda kaldım. Yine aynı nedenle bu yakınlarda resmi psikanalitik eğitim almamaya karar vermiştim. Bütün bunların bizim terapimizle ne ilgisi var anlamıyorum. Yani sana karşı deneysel bir tutum izlemiş olduğumu anlatmaya çalışıyorum. Belki kendimi savunma adına. Yine de bu tabirin biraz fazla sert kaçtığını söylemeliyim. Son birkaç yıldır bütün hastalarım karşısında daha gayri resmi, daha insani bir tutum izlemeye çalışmaktayım zaten. Ama seninle tuhaf bir paradoks yaşadım. Tam anlamıyla dürüst olma konusunda bir deney yapmaya karar verdim. Ama bu deneyden sana hiç bahsetmedim. Ve şimdi şu gelmiş olduğumuz noktaya bakınca bu yaklaşımın hiç de faydalı olmadığını görüyorum. Terapi aracılığıyla olgunlaşmak için elzem olduğuna inandığım açık ve samimi, sahici ilişki tipini yaratmayı başaramadım. Ben bunda senin hiçbir kabahatin olmadığına inanıyorum. Ayrıca yaklaşımında da herhangi bir kusur yok. Hata neredeydi bilemiyorum. Ama bir yerde bir hata vardı. Aramızda muazzam bir mesafe olduğunu hissediyorum. Sende büyük bir kuşku ve güvensizlik hissediyorum. Ama zaman zaman da araya aniden sevgi ve şefkat ifadesi giriveriyor. Bu da iyice kafamı karıştırıyor. Çünkü çoğu zaman sende bana karşı hiçbir sıcaklık ya da olumlu duygu algılayamıyorum. Bu söylediklerimi senin de bildiğinden eminim. Carol başını önüne eğmiş, ses çıkarmadan oturuyordu. Sonuçta gittikçe daha çok endişeleniyorum. Sana karşı doğru davranamadım. Belki bu koşullarda en doğru tutum dürüstlük değildir. Daha geleneksel bir terapiste gitsen senin için daha iyi olabilir. Daha resmi bir terapist hasta ilişkisi geliştirecek, terapi ilişkisiyle kişisel ilişki arasına daha belirgin sınırlar koyacak birisine. İşte böyle Carolin. Galiba sana asıl söylemek istediğim buydu. Bir şey demeyecek misin? Carol konuşmak için iki kez girişimde bulunduysa da ne diyeceğini bilemedi. En sonunda kafam karışık dedi. Konuşamıyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ne düşünmekte olduğunu tahmin edebiliyorum. Bütün şu söylediklerimin ışığında başka bir terapiste gitmenin senin için daha iyi olacağını düşünüyor olmanı beklerdim. Yani artık bu deneye son vermenin zamanı geldiğini düşünüyorsundur. Ve haklısındır da. Bu kararını desteklerim ve başka terapist bulman için seve seve yol gösteririm sana. Hatta bir deney uğruna senden haksız yere para aldığımı bile düşünüyor olabilirsin. Eğer öyleyse bunu konuşalım. Belki yapılacak en doğru iş senden aldığım ücreti iade etmektir. Deneyin sonu ha. Bundan iyi bir şarkı nakaratı olur diye geçti Carol'ın aklından. Ve bütün bu yapış yapış komediden kurtulmanın en iyi yolu. Evet, artık gitmeli. Artık bu yalanları bırakmalı. Ernest'i de, Jess'le Justin'i de bırakmalı. Galiba haklısın Ernest. Galiba bu terapiyi bırakmamız lazım artık. İşte bunları söyleyecekti ki nasıl olduysa oldu, şunları söylemeye başladı. Hayır, her bakımdan yanılıyorsun. Hayır Ernest. Hata senin terapi yaklaşımında değil. Bunu benim yüzümden değiştirmeni istemem. Buna üzülürüm. Hem de çok üzülürüm. Böyle bir sonuca varman için tek bir hasta yeterli değil ki. Kim bilir? Belki de bir şey söylemek için çok erken. Belki bana karşı izlenecek en iyi yaklaşım budur. Bana zaman tanı. Dürüstlüğünü seviyorum. Senin dürüstlüğünden hiçbir zarar görmüş değilim. Belki de çok faydasını görmüşümdür. Ücretini iade etmeye gelince, bu asla söz konusu değil. Ve bu arada bir avukat olarak seni uyarmak isterim. Bu tür sözler sarf etmen ileride seni mahkeme tehditlerine karşı savunmasız bırakabilir. Hakikat ha diye devam etti Carol. Hakikati mi öğrenmek istiyorsun? Hakikat şu, bana yardımcı oldun. Hem de bilemediğin kadar. Hayır, bu konuda düşündükçe daha iyi anlıyorum. Seninle görüşmeyi kesmek istemiyorum. Belki zor bir dönemden geçtik. Belki farkında olmadan seni sınıyordum ben. Evet, galiba öyleydi. Seni ağır bir sınavdan geçirmekteydim. Sınavın sonucu ne peki? Galiba geçtin. Hayır, çok daha fazlası. Sınıf birincisisin. Ne sınavıydı bu? Vallahi ben de emin değilim. Bunu bir düşüneyim. Aslında bir iki şey biliyorum galiba ama bunu daha sonraya bırakalım mı Ernest? Seninle bugün mutlaka konuşmam gereken bir şey var. Tamam da temiz miyiz? Sen ve ben. Gittikçe daha çok arınıyoruz. Carol Marshall'la durumunu anlattı. Müvekkilinin terapist olduğunu açıkladı. Ama bunun dışında kimliğini büyük bir dikkatle sakladı. Ve kendi meslek ahlakı çerçevesinde gizlilik sözü vermiş olduğunu Ernest'e hatırlatarak müvekkilinin kimliğini ortaya çıkartmaya yönelik soruların önünü kesti. Ernest ise yardımcı olmaya hiç yanaşmıyordu. Caroline'in terapi seansını bir nevi müşavirliğe çevirmekten hoşlanmamıştı ve itirazlarını arka arkaya sıraladı. Caroline kendi terapisine direnç gösteriyordu. Kendi zamanını ve parasını faydalı bir şekilde kullanmıyordu. Hem müvekkilinin bir terapiste gitmesi gerekiyordu, avukata değil. Carol bunların hepsine büyük bir maharetle karşı koydu. Para problem değildi, parasını boşa harcamıyordu ki. Onun müvekkiline kestiği fatura Ernest'inkinden daha yüksekti. Müvekkilinin terapiste gitmesine gelince, gitmiyordu işte adam. Ve de Carol bu konuda daha fazla açıklama yapamazdı. Çünkü gizlilik ilkesine uymak zorundaydı. Ayrıca Carol kendi sorunlarından kaçıyor falan da değildi. Bu seansı telafi etmek için Ernest'i daha sık görmek istiyordu. Hem müvekkilinin sorunları Carol'ın kendi sorunlarının aynadaki görüntüsü gibi olduğundan onun sorunlarıyla uğraşmakla dolaylı olarak kendi sorunlarıyla uğraşmış oluyordu. En kuvvetli tezi ise müvekkili için tam bir diğer kamlıkla davranarak Ernest'in nasihatini tutmuş, bencillik çemberini ve annesiyle anneannesinden miras aldığı paranoyayı kırma yönünde çaba göstermiş olmasıydı. Beni ikna ettin Carol. Senden korkulur vallahi. Bir gün bir davam falan olursa kesin seni tutacağım. Şimdi bana kendini ve müvekkilini anlat bakalım. Ernest deneyimli bir danışmandı ve Carol Marshall'da nelerle karşı karşıya bulunduğunu anlatırken dikkatle dinledi. Hınç, kibir, yalnızlık, para ve statü takıntısı. Bir de evliliği dahil hayatta her şeye ilgisini yitirmiş oluşu. Bana çarpıcı gelen, dedi Ernest, adamın tam bir perspektif kaybı yaşaması. Bu olaylar ve bu duygular öyle bir pençesine almış ki onu tamamen bunlarla özdeşleşmiş. Bir yolunu bulup şöyle kendinden bir iki adım geriye çekilmesini sağlamamız lazım. Kendini belli bir mesafeden görebilmesini, hatta evrensel bir perspektiften kendine bakabilmesini sağlamamız lazım. Yaşadığın her şeyi, hayatındaki olayların meydana getirdiği daha uzun bir dizi içerisine oturtarak değerlendirmeni söylerken benim de seninle yapmaya çalıştığım tam buydu işte. Carol, müvekkilin doğrudan bu şeylerden ibaret bir varlık haline gelmiş. Bütün bu olayları kendi varlığı içinde küçük bir kesit olarak yaşamakta olan süren bir benliği olduğu duygusunu yitirmiş. Daha da kötüsü müvekkilin şu an yaşamakta olduğu mutsuzluğun kendisi için kalıcı bir durum olduğuna, sonsuza dek değişmeden kalacağına inanıyor. Tabii depresyonun en belirgin işaretidir bu. Hüzün artı karamsarlıktan meydana gelen bir birleşim. Peki nasıl kırarız bunu? Birçok olanak var tabii. Mesela senin söylediklerinden açıkça görüyoruz ki başarılı ve etkili olmak bu adamın kimliği açısından temel bir öneme haiz. Şimdi son derece aciz hissediyor kendini ve bu acizden ötürü yılgınlığa kapılmış durumda. Mesele şu, önünde seçenekler olduğunu ve bu seçeneklerin de kendisine olayları değiştirme gücü verdiğini göremiyor artık. Yaşadığı olumsuzlukların önceden belirlenmiş bir yazgının değil, kendi seçimlerinin, mesela paraya tapmayı seçmesinin sonucu olduğunu anlamasına yardım etmek lazım. Kendi durumunu kendisinin yarattığının kabul ettikten sonra kendini bu durumdan kurtarma gücünü elinde tuttuğunu da görebilecektir. Yaptığı seçimler yüzünden bu duruma düştü. Yapacağı seçimler sayesinde de bu durumdan çıkacak. Yahut da diye devam etti Ernest, şu anda yaşadığı sıkıntının doğal evrimini gözden kaçırmış galiba. Bu sıkıntının şu anda olan bir şey olduğunu, bir başı olduğunu ve bir de sonu olacağını unutmuş. Geçmişte de böyle büyük hınç ve sıkıntı duyduğu zamanlar olmuştur. Onları gözden geçirip o zamanki acının nasıl dindiğini hatırlamasına yardım edebilirsin. Şimdi duyduğu acı da zamanla bir noktada dinecek, solmuş bir anıya dönüşecektir. Güzel Ernest, güzel, harika. Telaşla not alıyordu Carol. Başka? Diyorsun ki adam terapistmiş. Bu bizim için bir avantaj. Terapistlere terapi yaparken onların profesyonel becerilerinden yararlanmanın iyi sonuç verdiğini çoğu kez görmüşümdür. Birkaç adım geriye çekilip kendilerine dışarıdan, daha uzak bir perspektiften bakmalarına yardımı dokunuyor bunun. Nasıl yapıyorsun peki bunu? Basit bir yolu var. Bir hastanın aynı sorunlarla ona geldiğini hayal etmesini istiyorum. O hastaya nasıl yaklaşacak? Bu hasta hakkında neler hissederdin? Ona nasıl yardımcı olabilirdin? Diye sor ona. Carol sayfayı çevirip notlarını bitirene kadar bekledi Ernest. Ama bundan hoşlanmayacaktır. Buna hazırlıklı ol. Terapistler de acı çekerken herkes gibidirler. Birisinin kendileriyle ilgilenmesini isterler. Kendi kendilerinin terapisti olmayı değil. Ama hemen vazgeçme. Etkili bir yaklaşımdır bu. İyi bir tekniktir. Meslekte zorlu yol deriz buna. Kendi adıma zorlu yolu tutmakta çok başarılı olduğumu söyleyemem diye devam etti Ernest. Eski gözetmenimin söylediğine göre genellikle hastaların daha iyiye gitmesini izlemek gibi büyük bir tatmine yönelmektense kendimi onlara sevdirmenin anlık tatminini tercih etme eğilimindeymişim. Haklı olduğunu zannediyorum. Yo, biliyorum. Bunun için çok şey borçluyum kendisine. Notlarından başını kaldırarak peki ya kibir diye sordu Carol. Müvekkilim o kadar kibirli ve kendini beğenmiş ve rekabetçi ki tek bir arkadaşı bile yok. Çoğunlukla en iyi yaklaşım tam tersinden bakmaktır. Kendini beğenmişliği muhtemelen kendisine kuşkuyla ve utançla yaklaşmasını, kendini değersiz görmesini örtmeye yöneliktir. Çok kibirli, çok katı insanlar çoğunlukla sırf başkalarıyla aynı seviyede kalabilmek için olağanüstü başarı göstermeleri gerektiğine inanırlar. Yani ben olsam kendini beğenmişliğiyle ya da kendine yönelik sevgisiyle uğraşmazdım. Onun yerine kendini hakir görmesi üzerine yoğunlaş. Şşş, Carol yazarken bir elini kaldırarak yavaş gitmesini istedi Ernest'ten. Bitirince Ernest sordu. Başka? Para dedi Carol. Bir de statü, sınıf atlama takıntısı. Sonra yalnızlığı ve dar kafalılığı. Sanki karısıyla ailesinin o adamın hayatında hiç yeri yok gibi. Bak, dolandırılmak kimsenin hoşuna gitmez elbette. Ama senin müvekkilinin böyle facia kabilinden tepkiler vermesi çok çarpıcı geldi bana. Bu kadar panik, bu kadar feryat figan. Sanki hayatı tehlikedeymiş gibi, sanki parasız o bir hiçmiş gibi. Bu kişisel mitin kökenini merak ederdim ben. Ha bu arada bilerek ve tekrar tekrar mit diye bahsedeceğim bundan. Bu miti ne zaman yaratmış? Kimin sesi yol göstermiş ona? Ana babasının parayla ilgili tutumları hakkında daha çok şey öğrenmeye çalışmalı. Bu çok önemli çünkü bana anlattıklarına bakılırsa adamın başına bu dertleri açan statüye tapıyor olması. Kafası çalışan bir dolandırıcı bu zaafını yakalayarak onu tuzağa düşürmüş gibi geliyor bana. Burada şöyle bir paradoks var diye devam etti Ernest. Müvekkilin az daha hastan diyecektim. Uğradığı zararla hayatının mahvolduğunu düşünüyor. Oysa ona doğru bir şekilde yol gösterirsen dolandırılmış olmak hayatını kurtaracak. Belki de şimdiye dek başına gelmiş en iyi şey olacak. Bunu nasıl yapabilirim? Ben olsam kendi benliğinin en gizli derinliklerine bakmasını isterdim. Ve benliğinin merkezinde, özünde, varoluş nedeninin para biriktirmek olduğuna gerçekten inanıp inanmadığını incelemesini. Bazen böyle hastalara geleceğe kendi iz düşümlerini çıkarmalarını söylerim. Ta ölüm anına. Cenaze törenlerinin yapıldığı ana kadar bir iz düşün. Hatta kendilerini mezarda hayal edip mezar taşları için bir yazı hazırlamalarını isterim. Müvekkilin mezar taşına parayla ilgili takıntısının kazılı olduğunu görse ne hissederdi acaba? Hayatının bu şekilde özetlenmiş olmasını ister miydi? Ürkütücü bir alıştırma, dedi Carol. Benden istediğin hayat çizgisi alıştırmasını hatırlıyor musun? Belki bunu da yapsam iyi olacak. Bugün değil tabii. Müvekkilimle ilgili sorularım bitmedi daha. Peki söyler misin Ernest? Karısına karşı kayıtsızlığını nasıl yorumluyorsun? Tesadüfen öğrendiğime göre kadının bir başkasıyla ilişkisi varmış galiba. Aynı strateji. Bu dünyada en yakını olan kişiye karşı bu kadar kayıtsız bir hastasına kendisi ne derdi? Onu sorardım. Onsuz bir hayat düşünmesini isterdim adamdan. Bir de adamın cinsel benliğine ne olmuş acaba? O nereye gitmiş? Ne zaman ortadan kaybolmuş? Hem sonra hastalarını anlamak için o kadar uğraşırken karısını anlama konusunda böyle gayretsiz olması tuhaf değil mi? Kadının da terapist olduğunu ama müvekkilinin onun eğitimi ve yaklaşımıyla alay ettiğini söylüyorsun. Ben olsam dost doğru yüzleşirdim bununla. Hem de olabildiğince acımasız bir şekilde. Onunla alay etmesinin temelinde yatan nedir? Sağlam bir gerekçeye dayanmadığından emin. Bakalım başka ne var? İş göremez halde olmasına gelince. Bu böyle sürecek olursa bir iki ay tatil yapması hem kendisi hem de hastaları için daha iyi olacaktır. Belki en iyi tatil karısıyla birlikte günlük hayattan uzaklaşması olur. Mesela çiftlere terapi uygulayan birine gidilebilir ve birbirini dinleme alıştırmaları yapabilirler. Bence en hayırlı sonuç verecek şeylerden biri, karısının onun hakir gördüğü yöntemleri kullanarak bile olsa ona yardımcı olmayı denemesine müsaade etmesi olurdu. Son bir soru. Bugün olmaz Caroline. Zamanımız kalmadı. Bende de fikir kalmadı. Ama bir dakika daha durup bugünkü seansımıza bir bakalım. Söylesene, bugün birbirimize söylediğimiz bütün bu sözlerin altında neler hissetmekteydin? Bir de ilişkimiz hakkında. Hem bugün hakikati sonuna kadar öğrenmek istiyorum. Ben sana açıldım. Sen de bana açıl. Açıldığını biliyorum. Ben de açılmak istiyorum. Ama nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ki. Kendimi daha ölçülü ve makul, daha kibirden arınmış hissediyorum. Belki daha ayrıcalıklı hissediyorum demek daha doğru olacak. Bir de birisi için önemli olduğumu hissediyorum. Ve bana güvenen birisinin bulunduğunu. Senin dürüstlüğün karşısında benim içinde gizlenmek güçleşiyor. Neyi gizlemek? Saate baksana, zamanı aştık. Bir dahaki sefere. Carol gitmek üzere ayağa kalktı. Kapıda bir an ne yapacaklarını bilemeden kala kaldılar. Yeni bir vedalaşma biçimi icat etmek zorundaydılar. Perşembeye görüşürüz diyerek resmi bir biçimde elini uzattı Ernest. El sıkışmaya hazır değilim, dedi Carol. Kötü alışkanlıklardan vazgeçmek zor oluyor. Hele şok tedavisiyle hiç olmaz. Gel yavaş yavaş vazgeçelim. Baba kız gibi sarılmaya ne dersin? Merdüm pereste fit misin? O da ne demek?